Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün 7 Hilal'den, 7 Hilal Derneği'nden çok kıymetli iki konuğumuz var. 7 Hilal Yönetim Kurulu üyeleri Ramiz Sandıkçı ve Ümit Taş'tan bugün bizlerle birlikte olacak. Kendileriyle hem 7 Hilal'in çalışmalarını konuşacağız. Üniversite komisyonundan başkan yardımcısı olan Ramiz Bey'le üniversite çalışmalarını konuşacağız daha çok. Ve Seferber Dergisi 7 Hilal'in çıkarmış olduğu güzel bir dergi. Bu derginin yayın faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Kiminle? Seferber Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ümit Taş'tan ile. Hoş geldiniz diyoruz Ümit
Teşekkür Hocam. Teşekkür ederiz, hoş bulduk, sağ olun.
İnşallah iyisiniz.
İyi, sağlık olsun.
Biz Allah iyilik versin.
Programa bizleri davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz.
Eyvallah, biz teşekkür ederiz. İnşallah programımız güzel dimağlara, güzel gönüllere seferber olur diyelim.
İnşallah, inşallah.
Seferber dergisinden hareketle ve 7 Hilal'in güzel çalışmalarına büyük katkıları olan Ramiz Sandıkçı bugün yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ramiz Bey, Allah inşallah olsun. İyisiniz.
Elhamdülillah.
Şimdi gençlik çalışması olunca ana eksen, yani bir sivil toplum kuruluşunun genel faaliyetlerinde gençliğe dair çalışmalar olduğu müddetçe hareket ve bereket eksik olmuyor oradan. Çünkü gençlik demek hareket demek, enerji demek. Kendini ifade edebilme yetisinin aşkınlıkla beraber ortaya çıkması demek. Bu gibi güzellikleri genç olarak sizler de yönetici kademesinde sürdürmeye gayret ediyorsunuz. Öncelikle ben sizi tebrik ederim.
Teşekkür
yani,
ederiz.
Yani gençlik çalışması yapan bir hareketin genç yöneticiler olarak aslında ciddi sorumlulukların da altına girmiş oluyorsunuz. Bu hakikaten Türkiye şartlarında bizim eskilere oranla çok karşılaştığımız bir şey değil. Uluslararası Genç Derneği diye benim de yönetim kurulunda bulunduğum bir dernek var. Biz mesela kendimizi Türkiye'nin en genç derneği olarak tanımlardık hep. Ama size baktıkça diyorum ki demek ki en genç dernek biz değiliz.
Yani artık rekabete girdik.
Rekabete girdik. Bizim gibi genç dernekler de varmış.
Evet.
Bizim yaş ortalamamız 25-26 idi. Belki sizin de aşağı yukarı öyledir. Bu da hareket anlamında, sorumluluk alma anlamında gençlerin aslında Türkiye'de iyi işler yaptığını, bir yerlere gelebilme açısından güzel projeler olduğunu, güzel hedefler olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Böylelikle programımıza başlamış olalım diyelim.
İnşallah.
Şimdi benim ilk sorularım 7 Hilal'le alakalı. 7 Hilal Derneği ne yapar? Kimlere ulaşır? Amacı nedir? Biraz bu sorularla başlayalım. Kim cevaplamak isterse önden
yani
buyurabilir.
İsterseniz ben başlayayım.
Siz başlayın.
Daha sonra Ramiz kardeşim devam edebilir.
Tamam, olur. Hay hay. Buyurun.
7 Hilal Derneği 2012 yılında İstanbul Üsküdar'da kurulmuş bir dernek. Çalışma faaliyet alanını sadece gençler üzerinden belirlemiş, tanımlamış bir dernek. Herhangi bir cemaatle, tarikatle organik bir bağ olmamakla birlikte 7 Hilal'e katılan gönüllüler, arkadaşlarımız bu tarz faaliyetlerin içerisinde olabiliyorlar. Fakat biz 7 Hilal içerisinde sadece gençlerle alakalı çalışmalar yapmak üzere toplanıyoruz. Bu şekilde yola çıktık. Ben de 7 Hilal'in yönetim kurulu üyesiyim. 7 Hilal'de benim müfredat ve matbuat ismini verdiğimiz bir takım birimlerden sorumluluklarım var. Aynı zamanda Seferber dergisini çıkartıyoruz. Belki Seferber'e birazdan da gelebiliriz. 7 Hilal, 7 tepeden 7 kıtaya şeklinde bir açılımla, bir felsefeyle kuruldu. İşte biliyorsunuz İstanbul'un 7 tepesi var. Bu 7 tepede hilalin elini, hilalde biliyoruz İslam'ın sembolü. Hilalin elini, İslam'ın sembolünü, Müslümanların yardım elini, Müslümanların ufkunu,
evet,
bütün Müslümanların fikriyatına esasında İstanbul'dan, ki biliyorsunuz İstanbul çok önemli bir şehir, İstanbul'daki 7 tepeden dünyadaki 7 kıtaya bu mesajı ulaştırmak amacıyla, felsefesiyle yola çıkmış
hareket
bir dernek.
Evet. Bir dernek. Peki ben şöyle bir izlenime kapıldım en başta. Mustafa Enesoğlu, 7 Hilal Derneği Başkanı. Kendisini
evet,
tanırım, yakından da tanırım, Mustafa abi. Hakikaten onun da şahsi çalışmalar olsun, kurumla alakalı çalışmalar olsun takdire şayan. Onunla mesela konuştuğumuzda da ben sormuştum ona, 7 Hilal Milli Görüş Vakfı'nın bir devamı mı acaba diye. Çünkü oradan hareketle beslenen bir yapısı da var değil mi? Yani
evet.
MGV'lerden etkilenmiş yani. Hı
hı. Ya belki şöyle tanımlamak daha doğru olur. Belki Ramiz kardeşim de birkaç bir şey söyler. Orada biliyorsunuz Milli Gençlik Vakfı geçmiş dönemlerde çok verimli çalışmalar yapmış. Türkiye'de gerçekten Müslümanlar adına çok şerefli, çok bizim onurumuzu, kıvancımızı artıracak, Müslümanların faydasına olacak çalışmalar yapmış. Bizim Yedi Hilal Derneği'ni kuran abilerimiz, Mustafa Enesoğlu abiler olsun, diğerleri de MGV'nin, Milli Gençlik Vakfı'nın içerisinde o yıllar bulunmuşlar, üniversite yıllarında ve çalışmalar yapmışlar. Fakat daha sonra biliyorsunuz işte Türkiye'de gelişen bazı siyasi dönüşümler oldu, yeni partiler kuruldu, yeni oluşumlar meydana çıktı, birçok şey değişti. Milli Gençlik Vakfı da bir takım dönüşümlere uğradı. Bu dönüşümlerde Yedi Hilal'i kuran abilerimiz de kendileri kendi fikriyatlarını temsil etmek üzere bir dernek kurma yolunda istişare ettiler ve bu şekilde Yedi Hilal kuruldu. Yani MGV fikriyatını benimsemekle birlikte Yedi Hilal adı altında
yeni bir aslında
bir yeni oluşum. Bir oluşum. Evet, yani bir şeyin devamı etmiş oldu.
Devamı şeklinde değil.
Devamı değil ama oradan beslenen bir hareket diyebiliriz.
Yani o fikirden beslendiğini evet. söyleyebiliriz.
Önemli de bence bu, çünkü
yani bunu siyasi bir gönderme anlamında söylemiyorum. Evet. Yani o mesela bilirsiniz Türkiye'deki cemaatlerin veya Türkiye'deki vakıfların, derneklerin, gençlerle ilgili çalışma yapan kuruluşların birçoğu İhvan-ı Müslimin'den beslenmiştir. MGV de bunun içindedir. İşte çalışma metodu olarak, usul ve tavır olarak bu anlamda, fikri anlamda beslendiğini söyleyebiliriz. Evet.
Eyvallah. Ekleyeceğiniz bir şeyler var galiba sizin de.
Bu konuda şöyle de bir durum var Salih Hocam. Şimdi bizim kurucu kadromuz olan Mustafa abiler, Salim abiler, yani özellikle 90'lı yılların ve özellikle İstanbul MGV teşkilatında çalışmış ve samimiyeti kuvveti gerçekten güçlü bir ekip. Onların kurduğu bir yapı Yedi Hilal. Ama Yedi Hilal direkt MGV'nin devamı gibi bir şeyle, söylemle ortaya çıkmış bir dernek değil. Biz ümmetin bütün birikiminden, bütün hareketlerinden hangi noktada istifade edebileceğimizin biraz tahlilini yaptık. Ve MGV'nin de teşkilatçılığını alarak, yani ülkemizde, Türkiye'de teşkilat çalışmalarında malum herkesin takdir edeceği şekilde en uygun şekilde, en ileri şekilde teşkilatçılığı yapan MGV'dir. Biz MGV'nin teşkilatçılığını, MTTB'nin ilim, kültür, sanat birikimini, Akıncıların da aksiyon ayağına alalım. Böyle yeni bir söylem geliştirelim diyerek bunun üzerine Yedi Hilal kuruldu.
Eyvallah. Kaç yıl oldu kurulalı?
5 yıl oldu. Kasım 2012'de kuruldu. 5 yıl aşkın bir süredir.
5 yıl oldu. 5 yılda ciddi faaliyetler yapıldı.
Tabii ki. Yani her sene bu faaliyetler planlanıyor. Ve üzerine konulacak şekilde planlanıyor. Şube sayımız 35 civarına ulaştı Türkiye'de. 5 yıl içerisinde bahsediyorum gelinen noktada. Bu şubelerin hepsinde orta öğretim çalışmaları özellikle ilkokullarda ve ortaokullarda teşkilatlanmaya başladı ve çalışmalarını yapıyorlar. Bununla alakalı geri gelmişken söyleyebilirim belki. Yedi Hilal olarak biz gençlik çalışmalarını fikri anlamda beslemek için bir müfredat hazırladık. İlmi bir müfredat, eğitim programı diyebiliriz buna. Bu eğitim programının içerisinde başlıklar var. Kur'an-ı Kerim başlığı var. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde seçtiğimiz ayetleri gençlerle okuyup öğrenmek amaçlı bir başlık. Bunun dışında edep ilim sohbetleri diye belirlediğimiz bir başlık var. Burada işte ilkokul ve ortaokul ve lise öğrencilerinin temel ihtiyaç duydukları temel dini bilgiler diyebileceğimiz ilmihal bilgileri var. Öncü şahsiyetler diye diğer bir başlığımızın ismi, ki Yedi Hilal'de öncü şahsiyetler çok önemli bir tanımdır. Yedi Hilal öncüleri her zaman rehber edinmiş. Bu anlamda İlmi öncüler, fikri öncüler, işte sanat bakımından öncüler, hareket bakımından öncüler, irfan bakımından öncüler. Bunları hem biz Seferber dergisinde işliyoruz hem de bu müfredat programımızın içerisine dahil ettik. Bunun dışında Kur'an kavramları diye bir başlığımız var. Burada da Kur'an-ı Kerim'de geçen besmele gibi, kelime-i tevhid gibi bazı önemli kavramları gençlerimize öğretmeye çalışıyoruz. Ve son olarak Kur'an kıssaları, Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber kıssalarından ibret almak üzere oluşturduğumuz bir başlık. Bu müfredat eğitim programı bütün şubelerimizde bu sene uygulanmaya başladı ve hatta bugün de onun son programını yapmış olduk. Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde yaklaşık 250 tane öğrencimizle İstanbul'da şubelerde faaliyet gösteren, bu müfredat programına katılmış olan öğrencilerimizle Valide Sultan Gemisi'nde bir program icra ettik. O da çok şükür elhamdülillah güzel geçti. Bu şekilde Yedi Hilal çalışmalarına hız vererek devam ediyor.
Eyvallah. Eğitim kültür çalışmalarından bahsettiniz. Aksiyon olan taraftan bahsettiniz ve teşkilatçılıktan bahsettiniz. Bu birkaç tane sacı ayağından olduğunu gösteriyor.
Evet.
Ciddi anlamda çalışmaya gerektiren bir sorumluluk bu. Peki mesela ben şunu merak ediyorum. Açıklıklı yani açık sözlükle sorabilirim herhalde.
Tabii.
Yedi Hilal'de merkezde kaç kişi çalışıyor? Yani kaç kişiyle bu işleri yapıyorsunuz? 35 tane şubeden bahsettiniz. Teşkilatçılıktan bahsettiniz. Üniversite biriminden var. Orta öğretim birimi var. Lise birimi var. Yani hakikaten ciddi bir çalışma alanı. İnsanın aklına geliyor ki herhalde burada bayağı bir insan çalışıyor.
Ramiz kardeşim teşkilatlanma başkanı olduğu için bu soruyu ona yöneltiyorum.
Sayılarla alakalı Ümit abi bana genelde paslıyor bu durumlarda. Şimdi şöyle, Yedi Hilal'in yapısında bir genel merkez yönetim kurulu var. Evet. En üst tabakada. 40 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Bütün abilerle, gençlerle beraber. Bunun yaklaşık bir 15-20 tanesi yarıya yakını 20-25 yaş aralığında gençler. Bizim yaş aralığımızdaki gençler. Diğerleri de eski dediğim gibi o kurucu kadrodan olan 90'lı yılların MGB ve MGB teşkilatlarında çalışmış abiler. 40 kişilik yönetim kurulumuz var. Bunun haricinde üniversite yönetim kurulu var. 40 kişilik yönetim kurulu haricinde. O da 30 kişilik öğrencilerden oluşan bir yönetim kurulumuz var üniversitede. Bunun haricinde bir orta öğretim komisyonu var. Orta öğretim komisyonumuzda bir 10 kişilik de orta öğretim komisyonumuz var. Genel merkezde koşturan yaklaşık bir 70-80 tane gönüllü arkadaşımız var. Bunlar tabii şubelerle beraber bunu kattığımız zaman gönüllü sayımız aktif olarak çalışan, sadece programlara gelen değil, gönüllü sayımız bütün şubeler ve üniversite teşkilatlarını kattığımız zaman yaklaşık 1500'ü buluyor. Yedi ile dava olarak bilip koşturan arkadaşlar. Yani merkezde bir 80 kişiden şubelerle ve teşkilatlarla beraber toplamda 1500 kişiden oluşan bir çalışan kadromuz var.
Eyvallah. Yani belki ana ekip onlu rakamlarla ifade edilecek ama teşkilatlanmayla beraber taşın altına giren birçok insan kendisini gösteriyor.
Evet.
Siz aslında tabii burada kendinizi de yetiştirmiş oldunuz belki bir açıdan değil mi? Yani direkt hem iş hayatı hem de normal çalışmayla alakalı kendini geliştirme hususunda Yedi Hilal güzel bir vesile de olmuş oldu. Yönetim kurulundan bahsettiniz mesela. Abiler dediniz. Herhalde yaş anlamında bir sınır yok. Yani her yaştan insan Yedi Hilal'le birlikte hareket edebiliyor.
Yok, bizde sıkıntı yok. Bizim genç aksiyoner dediğimiz bazı yaşı bayağı ilerlemiş abiler de var. Ruhu bizden çok daha genç olan. O konuda bir kısıtımız yok. Ama genelde hani bu çalışmalar zaten hareket istediği için, aksiyon istediği için, aksiyonun kaynağı da gençler olduğu için ister istemez çoğunluk genç bizden yana oluyor. Abiler sadece hani bu işin biraz da bize usul öğreten, yol gösteren, takıldığımız yere danışabileceğimiz pozisyondaki insanlar oldukları için danışma meclisinin sayısı her zaman biraz daha azdır. Ama aksiyon tarafında bulunan kişilerin sayısı ister istemez biraz daha fazladır. Fazla olmak zorundadır. Yani bunların ötürü genel olarak yapı gençlerden kurulu. Ama danışabileceğimiz, tabii bize yol gösteren abilerimize de ihtiyacımız var. Onlarla beraber de yol yürüyoruz.
Eyvallah. Devam edelim o zaman. Seferber dergisi şu an çıkmaya başladı.
Evet.
Yedi Hilal'in çalışmalarını ben takip ediyorum. Sizin teşkilatlanmalarınızda şehir şehir, il il dergiler çıktığını biliyorum. Birçok dergi çıkıyor. Belki 40'a yakın dergi var şu an değil mi? Çıkan.
Evet.
Üniversitelerde 40'a yakın mecmua var.
Üniversitelerde, teşkilatlarda bir dergi çalışması devam ediyor. Bu önemli bir hareket. Çünkü dergilerin Türkiye'deki yeri ve önemi tartışılmaz. Hem siyasi anlamda hem bizim kendimizi yetiştirme anlamında dergilerin büyük bir etkisi var. Yani siyasi kadrolar baktığımız zaman öyle, akademik ortamlar baktığımız zaman öyle. Dergilerin mutfağından, dergilerin tedrisinden geçilmiş Türkiye'de. Siz de dergilere önem veriyorsunuz.
Evet.
Bu belli. Teşkilatlanmayı dergiciliğe de biraz çevirerek bence güzel bir faaliyet alanı olmuş. O açıdan hakikaten ben de gıpta ile izliyorum. Şimdi bir de Seferber dergisi biraz daha sanki ana temeldeki dergi gibi. Yani merkezde Seferber çıkıyor. Sac ayakları olarak 40 tane dergi devam ediyor. Fanzin dergiler var belki aralarında.
Evet,
normal yaygın süreli dergiler var. Bir hareketin olması açısından güzel bir şey bu. Seferber dergisi ve bu dergicilik anlayışı nasıl oluştu Yedi Hilal'de?
Şöyle oluştu. Bir kere Yedi Hilal fikriyatını tekrar hatırlatacak olursak, Yedi Hilal tabii ki aksiyon anlamında Ramiz kardeşimin dediği gibi aksiyoner bir hareket. Yani gençler, üniversiteli gençler, üniversitelerde halkalar kuruyorlar. Bu halkalarda yeri geliyor, bu halkalarda afiş asma şeklinde bir çalışma yapabildikleri gibi okuma grupları da oluşturuyorlar. Ve bu okuma gruplarında çeşitli bu konuda bilgili yetkili abilerin eşliğinde medrese huzurlu okumalar gerçekleştiriyorlar. Bu aksiyonerliği beslemek için fikrinizin de olması gerekiyor. Yani siz bir yerde bir aksiyon almışsanız, bir hareket yapmışsanız oradaki söylemlerinizi güçlendirecek, sizin zihninizi, sizin imanınızı teşvik edecek bir takım fikirlere ihtiyacınız oluyor. Biz bu ihtiyaçtan yola çıkarak ilmi ve sanatsal çalışmaların da aynı şekilde paralel devam etmesi gerektiğini düşündük ve Yedi Hilal'de bir yazı atölyesi, bir ocak oluşsun istedik. Bu ocak aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi genel merkez bünyesinde oldu ve diğer teşkilatları da besleyici anlamda bir nitelik kazandı ki görüyoruz şu an bütün üniversitelerde Seferber Dergisi'ni örnek alarak genç arkadaşlarımız dergiler çıkartmaya başladılar. Seferber Dergisi yani üniversitedeki çalışma yapan gençlerimizin ve liselerde çalışma yapan gençlerimizin ihtiyaçlarına binaen ortaya çıkmış bir dergi diyebiliriz.
Eyvallah. Seferber Dergisi'ndeki yazarlar peki nasıl? Yani Yedi Hilal'deki çalışmaları yürüten arkadaşlar mı yoksa mesela dışarıdan gelen yazarlar mı var?
Şöyle söyleyelim. Seferber Dergisi bir yayın kuruluna sahip. Birçok dergide olduğu gibi. Yayın kurulunda genel yayın yönetmenimiz Mustafa Nezihi Pesen abimiz var. Yayın kurulunda yine biliyorsunuz Nihayet Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Ahmet Murat Özel abimiz var. Şehir Üniversitesi'nden hocamız Özgür Kavak Hoca, yine İSAM uzmanlarından Mustafa Demiray hocamız, İshak Kızılaslan hocamız ve çok çok iyi bildiğimiz Cafcaf dergisinden Yusuf Kot abimiz var. Bu şekilde dışarıdan değil bizimle irtibatlı olan abilerimiz var. Bir de bizim yönetim kurulumuzda faaliyet gösteren Mehmet Ali Özkan, Mehmet Yüzücü gibi hocalarımız var. Bunlar yayın kurulunu oluşturuyorlar. Bunun dışında editör dediğimiz bir kadro var. O da daha çok mutfak kısmını oluşturuyor. Orada da bizim Yedi Hilal'de faaliyet gösteren üniversiteli arkadaşlar aktif görev alıyorlar. İşte gelen yazıların tashih edilmesi, onların değerlendirilmesi, yayın kuruluna iletilmesi, bir takım tasarım çalışmalarıyla alakalı işleri onlar takip ediyorlar. Seferber Dergisi'nin kadrosu aşağı yukarı bu şekilde.
Bir dergi fuarı olacak.
Evet.
Ona katılıyorsunuz herhalde.
TÜRDEP fuarına katılıyoruz. Evet, evet. Seferber olarak. TÜRDEP fuarına geçen sene de katıldık.
Seferber'in yayın süresi ne kadar oldu peki? Ne kadar zamandır yayında?
Yani şu an 7. sayımızı çıkaracağız nasipse. Mayıs ayının başından itibaren.
Aylık mı
çıkıyor? 2 ayda bir çıkardı dergi. Yaklaşık 14 aylık bir periyot geçirmiş olduk. 7. sayıyla birlikte bu şekilde.
Evet, o süreyi şey yapmak da kolay değildir. Yani Türkiye'de dergilerin bir tiraj kaygısı var çünkü. Satmak, bayilerde olmadan belki bir hareket edebilmek, abone sistemine girmeden hareket edebilmek çok kolay değildir. Seferber'in abone sistemi var mı? Yani abone olabiliyor mu Seferber'e?
Seferber Dergisi, iyi hatırlattınız, Nisan ayı itibariyle abonelik sistemini işleme soktu. Daha
öyle
öncesinde yoktu fakat şu an gerek internet sitemizde gerek sosyal medya hesaplarımızda abonelikle ilgili duyurularımızı yapıyoruz. Abone olmak isteyenler Seferber'e editor@seferberdergisi.com adresine mail gönderebilirler veya bizim sosyal medya hesaplarımızda takip edebilirler.
Eyvallah. Peki şunu sormak istiyorum. Ben bir gencim. Orta öğretim çağında bir gencim. Mesela işte 12-13 yaşlarındayım. Artık yeni yeni ergenlikle tanışmaya başlamışım. Hayatı anlamaya, meraklanmaya, sorular sormaya başlamışım. Yedi Hilal'i niye tercih etmeliyim? Yani Yedi Hilal'e neden gelmeliyim? Evet. Pasladınız birbirinize soruları.
Şimdi orta öğretim birimi, Ümit abi orta öğretim biriminde çalıştığını ona söyledim ama evet. Ben de şey yapabilirim onda biraz bahsedebilirim. 12-13 yaşında bir çocuk özellikle günümüz teknolojik çağında yetişen çocuklar ne yazık ki dışarıda sosyalleşmekten, konuşmaktan, insanlarla hasbihal etmekten uzak bir şekilde büyüyorlar. Ama insan fıtratı insanlarla bir arada yaşamayı gerektirdiği için çocuklar bunu arıyorlar. Biz bunu gençlerde görüyoruz. Yani biz artık yani sürekli bilgisayar oyunuyla vakit geçiren gençler artık biraz abilerimiz olsun, farklı kardeşlerimiz olsun, onlarla dışarıda muhabbet edelim, yeri geldiği zaman beraber gezelim, bunun bir arayışı içerisindedir. Ben şu anda 12-13 yaşında bir çocuk olsam, yedilerle gelişimin en büyük sebebi oradaki muhabbet olur. Oradaki benden büyük abilerimin benim yaşımmış gibi benimle muhabbet etmeleri, benimle ilgilenmeleri, bana çay ısmarlamaları olur. Veya orada kendi kardeşlerimle beraber yaptığım geziler, kendi okulumda ayarladığım organizasyonlar, kendi okulumda yaptığım geziler, kendi okulumda oluşturduğum okuma grupları vesaire bunlar olur. Çünkü özellikle 12-13 yaşında genel genliğe giren çocuklar Onlar daha bir fazla hareket istiyorlar. Evet. Kanları biraz fazla kaynıyor. Bu kaynayan kanları da doğru yere kanalize etmek lazım. Doğru yere kanalize etmediğimiz zaman ne yazık ki gençler elimizden kayıp gidiyorlar. 7 iler onların işte elimizden kayıp gitmeyeceği aslında o heyecanlarının, gençlik şevklerinin doğru yerde kullanılabileceği bir havuz, bir muhit olabilecek pozisyonda. Yani ben bir genç olsaydım oradaki muhabbeti, oradaki o aksiyonu ona gelirdim.
Bir de belki evet. Vaktimiz varsa bir ekleme de ben yapmak
isterim. Tabii vaktimiz var. Şu an vakit sizde.
Evet.
Programın sahibi sizsiniz yani. Eyvallah. Sınırımız yok. Buyurun.
Yani biraz da ben felsefeci olduğum için öyle bir analiz belki yapmak isteyebilirim. İçinde yaşadığımız çağ tamamen görüntü çağı olduğunu biliyoruz. Veya simülasyon çağı da deniliyor buna. Dolayısıyla gençler içinde bulunduğumuz çağa ait bir takım enstrümanları görmek istiyorlar. Bu takım kurum ve kuruluşlarda. Yani artık eski usul işte gençleri yurtlara dolduralım, gençleri işte sadece evlere dolduralım, işte kapalı mekanların içerisinde gençlere vaaz usulü bir takım çalışmalar yapalım mantığı artık genç kitlede çok karşılık bulmuyor. Biz de bunu gördük ve bunu aşmak üzere yeni bir takım ilgi odakları, cazibe merkezleri oluşturmak üzere bir sürece girdik. Bu anlamda mesela 7 Hilal yaz kampları gerçekleştiriyor. Aynı zamanda kış kampları gerçekleştiriyor. Bu kamplarda biz gençlerle olabildiğince çok vakit geçiriyoruz. Ve gençlerin sorumluluğuna verdiğimiz abiler de gençler oluyorlar. Üniversiteli arkadaşlar. Gençlerle yüzüyorlar. Gençlerle halı saha maçları, turnuvalar yapıyorlar. Gençlerle güreş yapıyorlar. Aynı zamanda gençlerle ilmi faaliyetler, kitap okumaları ve sohbetler de yapıyorlar. Yine az önce bahsettiğimiz dergi çalışmaları da biz dergi çalışmalarını da yaparken klasik dergiciliği artık nasıl yürütebiliriz? Yürür mü, yürümez mi gibi tereddütler yaşadık. Yani yani Necip Fazıl'ların, Nuri Pakdil'lerin Mavera dergisini belki bilirsiniz. O dönemden bir dergi süreci gelmiş. Peki biz bu süreçte içinde yaşadığımız 2018 yılında gençlere dergi üzerinden ne verebiliriz diye düşündüğümüzde gençlerin ilgisini çekebilecek bir takım öncü şahsiyetler, Malcolm X gibi, Aliya İzzet Begoviç gibi öncü şahsiyetleri belki gençlerin önüne çıkarabiliriz diye düşündüm. Bu şekilde dergi çalışmalarını yürütüyoruz. Bir de bunun dışında biliyorsunuz gençler müziği çok seviyor. Hı hı. Yani müzik olmadan gençlere ulaşmanızın imkanları çok daralmış durumda. Evet. İçinde bulunduğumuz dönemde. Aynı zamanda görüntü çağında yaşadığımız gibi ses çağında da yaşıyoruz. Biz bu anlamda bir Ezgi Marş grubu kurduk. Grup Sancaktar ismiyle bir grup kurduk. Bununla alakalı bir duyuru da yapmış olalım hazır lafı gelmişken.
Olur. Davetiyemi aldım ben şu an.
Evet, size davetiyeyi vermiş olduk. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize de davetiyeyi ulaştıramasak bile buradan sözlü bir davetiye şifaen vermiş olalım. 27 Nisan Cuma günü akşam 20'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde Grup Sancaktar'ımızın albüm lansman konseri olacak. Yeni bir albüm çıkarttık. Bu albüm de mesela çok önemli benim düşüncem. Çünkü Abdülbaki Kömür hocamızın, birçok dinleyicilerimizin de bileceği Abdülbaki Kömür hocamızın destekleriyle ve içinde şu anda Ezgi Marş konusunda sahada faaliyet gösteren Eşref Ziya, Aykut Kuşkoya, Taner Yüncüoğlu, Grup Genç, Grup Yürüyüş, Ammar Acarlıoğlu gibi birçok sanatçının da destek verdiği bir albüm oldu. Kendilerine de bu vesileyle teşekkür etmek istiyoruz. Hı hı. Yani Grup Sancaktar olarak yeni bir ritim, yeni bir ses getirmesi anlamında gençlerin de ilgisini çekebilecek bir albüm çıkartmaya çalıştık. İnşallah beğenirler.
Hayırlara vesile olur.
Yani bu güzel da aslında bir genç için 7 Hilal'in niçin cazip olduğunun belki cevabı olabilir diye düşünüyorum.
Evet. Peki Seferber ismindeki maksat nedir? Neden Seferber?
Seferber şu, biliyorsunuz Seferber ismi yani sefere gitmeye hazır olan kişiye denilir. Hmm. Yani sefer nedir? Belki sefer işte 15. yüzyılda savaşa gitmek anlamında daha çok kullanılıyordu. Fakat günümüzde Nasıl ki cihat terimi sadece savaş o anlamına gelmediği gibi, sefere gitmek de sadece savaşa gitmek değil, aynı zamanda Müslümanların problemlerini çözmek üzere bir takım faaliyetlerde bulunmak da sefer anlamına geliyor. Dolayısıyla bu sefer faaliyetlerini yerine getirecek seferberlere ihtiyacımız var. Bu anlamda yeri gelmişken söyleyeyim. Seferber dergisinde bir karakter inşa ettik biz. Soyut bir karakter. Tabii ki onun bir resmi var. Dergimizi bilenler bilir. Bu dergideki karakterin ismi de Sancaktar. Sancaktar karakteri işte gençlerimize yol göstermek, gençlerimizle arkadaşlık kurmak, onların dertleriyle dertlenmek, onlarla hallenmek üzere oluşturulmuş bir karakter. Sancaktar karakteri aslında bir seferber. Yani biz seferber ismiyle ne yapmak istiyorsak Sancaktar dergide bunu yapıyor. Yeri geliyor üniversitelerde afiş çalışmaları, yeri geliyor üniversitelerde okuma çalışmaları, konser çalışmaları, işte yeri geliyor arkadaşlarıyla bir futbol maçını izleme çalışması. Yani gençlerin dünyasında olan birçok faaliyeti biz Sancaktar üzerinden gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl yapılacağına ilişkin bir takım tavsiyeler vermeye çalışıyoruz. Seferber aşağı yukarı böyle tanımlanabilir.
Peki Sancaktar neden? Böyle grup Sancaktar kuruldu. Sancaktar'daki siz maksattan da bahsettiniz biraz. Neden Sancaktar? Sancaktar isminin muhtevası nedir yani? Kullanılmadaki amaç nedir?
Sancaktar biz şuradan başlayalım isterseniz. Hani yediler olarak bizim misyonumuzda gençlerin yeri şudur. Biz gençlerin her zaman özne pozisyonda olmasını isteriz. Gençler hiçbir zaman bizim teşkilatlarımız içerisindeki gençler nesne pozisyonda değil, özne pozisyonda olsunlar istiyoruz. Gençlerimiz inisiyatif alsınlar, kendileri düşünsünler, kendileri karar alsınlar ve kendileri uygulasınlar. Kendileri sahaya çıksınlar. Biz hiçbir teşkilatımıza gerek üniversite teşkilatı gerek ortaöğretim teşkilatı olsun. Arkadaşlar şöyle şöyle programlar var. Bunları hadi oturun, siz bunları yapın, bunlarla uğraşın demiyoruz. Biz her gittiğimiz ekipte, her yeni kurulacak ekipte arkadaşlarımıza bulunduğunuz yeri süzün, bulunduğunuz sahanın imkanlarını ve ihtiyaçlarını bir süzgeçten geçirin. Ne yapılmalı, ne yapılabilir, ne edilebilir karar verin, biz de size destek olalım. Bu şekilde bir çalışma yürütelim diyoruz. Onlar kendileri karar alsın, kendileri uygulasınlar, kendileri ilerlesinler istiyoruz. Sancaktar'daki maksat da aslında bu. Mehmet Akif şiirinde diyor ya, bayrağı çek ön safa geçmiş bulun. Yani sancağı alıp ön safa geçecek kişidir, ön safa geçmiş olan kişidir Sancaktar. Yani Sancaktar'ın misyonunda inisiyatif alabilen, cesur, kararlı ve geçmişinden de beslenen bir duruş vardır. Bundan ötürü biz Sancaktar ismini koyduk. Hani savaşta en ön sırada Sancaktarlar koşar. Önce onlardır, inisiyatif alırlar, koşarlar ve korkmazlar, cesurdurlar. Bundan ötürü Sancaktar ismini koyduk.
Eyvallah. Peki mesela yurt dışı ile alakalı çalışmalarınız oluyor mu? Yurt dışı projeleriniz oldu mu daha önceden? Böyle bir niyetiniz oldu mu?
Şöyle, yani henüz 5 yıllık bir kurum olduğumuzdan dolayı henüz çok fazla yurt dışına açıldığımızı söyleyemeyiz. Fakat özellikle Balkanlarda bir takım kurumlarla partner faaliyetlerimiz gerçekleşiyor. Hatta onu da söyleyelim. Şu anda Yedi Hilal Genel Merkez bünyesinde bir Balkan okumaları faaliyeti var. Bu Balkan okumalarında yaklaşık 80 tane üniversiteli arkadaşımız başlarındaki bir hoca ile birlikte Balkanlarla ilgili kitaplar okuyorlar. En son Kemal Karpat'ın bir kitabını okudular. Bu kitap okuma faaliyetinin sonunda bir Balkanlar gezisi yapılacak inşallah. Balkanlar gezisi yapıldığında da oradaki partner kuruluşlarımızla iletişime geçiyoruz. Onlarla onlar bizi gezdiriyorlar. Daha sonra yeri geldiğinde onlar İstanbul'a geliyorlar. Biz onları burada karşılaşıyoruz. Ve bu şekilde İstanbul'la Balkanlar arasında bir köprü kurmuş durumdayız diyebilirim.
Evet. Eyvallah. Balkanlarla ilgili ben de bir ekleme yapayım.
Tabii.
Bizim Balkanlarla ilgili çalışmamız aslında biraz daha eskiye dayanıyor. Bu proje onun ikinci aşaması gibi bir şey. Biz ilk aşamasında bundan 4 sene önce 40-45 kişilik bir ekiple Balkanlara gitmiştik. Oraya gittiğimizde de hani turistik bir gezi olmasın, hani gidip camilere, türbelere gidip fotoğraf çektirip dönmeyelim diye oradaki bizim gibi çalışma yapan derneklerle, vakıflarla, oranın önde gelen şahsiyetleriyle, mütefekkirleriyle, alimleriyle, şairleriyle gidelim, görüşelim, Onlardan istifade edelim. Hani Balkanların durumunu, yapısını, Balkanlarla Türkiye arasındaki bağı, irtibatı nasıl kuvvetlendirebiliriz? Onlarla istişare edelim, görüşelim diye böyle biraz daha tematik diyebileceğimiz bir gezi yapmıştık Balkanlara. O gezi neticesinde oradan bayağı bir dernekten, vakıftan, bizim camiamıza yakın olan camialardan tanışıklık elde ettik. Sonra akabinde onlar bizim buradaki kamplarımıza geldiler. Oradan buraya okumaya gelen arkadaşlara hani biz mihmandarlık yaptık. Daha sonra bizim oraya giden küçük çapta ekiplerimiz oldu, biz gittik. Hep onlarla tekrardan samimiyeti biraz daha ilerletme şansımız oldu. Bir sene önce genel kurul yapmıştık. Genel kurula Balkanlardan 3 öncü ismi getirdik. Sonra yaptığımız İslam haritası gibi kamplarda Aliya'nın talebesi olan İsmail Bardi'yi vesaire onları davet ettik. Yani Balkanlarla ilgili böyle elhamdülillah güzel bir şeyimiz oldu, kaynaşmamız oldu. Biz bunu biraz daha ileriye getirelim diye bu dönem sanatla Balkanları tanıyoruz, tanıtıyoruz başlıklı bir proje başlattık. Bu projenin de işleyişi şöyle, üniversite öğrencilerine yönelik bir proje. Belli başlı atölyeleri var. Bu atölyeler neticesinde de işte başarı gösteren arkadaşlara Balkan gezisi var. Aslında hani geziden öncelikle o atölyeler çok büyük önem teşkil ediyor. Arkadaşlarımız Balkan musikisiyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Şu an bir 15 kişilik bir ekibimiz var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Bazıları sesi güzel solistik yapıyor. Bazıları birkaç çalgı aleti üzerinde çalışıyorlar. Ondan sonra Ümit abinin bahsettiği Balkan okumaları var. Hı-hı. Balkanlarla ilgili kitapları okuyoruz. Oranın yapısını kitap üzerinden biraz tahlil edelim diyoruz. Bunun haricinde fotoğrafçılık atölyesi var. Gittiğimiz zaman orada hani yapıyı anlayabileceğimiz şekilde güzel fotoğraflar çeksinler diye bir fotoğrafçılık atölyemiz var. Bu atölyelerden işte başlar olan film atölyesi var. Balkanlar film atölyesi ve Balkanlar edebiyat şiir atölyesi var. Ahmet Murat Özel'in abinin koordinatörlüğünde. Önden bir Balkanları gençler hani şiirini, musikisini, sanatını, yapısını tanısın. Ondan sonra da gittiğimiz zaman görerek oradaki yine bizim gibi dertli insanlarla tanışarak orayı daha iyi bir tanısın, daha iyi bir kardeşlik ortamı olursun diye böyle bir projeye başlattık. Yurt dışı ile ilgili hani bahsettiğiniz şubeleşme gibi çalışmamız yok. Ama bu şekilde hani kardeşlik bağları kurmaya yönelik, hani tanışmaya, kaynaşmaya yönelik çalışmalarımız var. Her genel kurulumuza da bundan sonra, geçen genel kurulumuzda Balkanlardan 3 kişi getirmiştik. Bundan sonra yine Müslümanların farklı coğrafyalarından, farklı yörelerden yine 3'er 4'er tane ismi sürekli genel kurullara davet edip ondan sonra akabinde ziyaretlerle vesaire bu ilişkiyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Hani yeni bir ekip olduğumuz için 5 yılda ilk Balkanlarla başladık. Ondan sonra bu hinterlandı. İnşallah biraz daha da geliştirmeye çalışacağız. Orta Asya, Güney Asya veya Pakistan ülkelerini inşallah biraz daha genişletmeye çalışacağız.
Peki genel kurulları nasıl bir ortamda yapıyorsunuz? Yani dernek genel merkezinde mi oluyor yoksa böyle farklı bir şehirde falan mı düzenliyorsunuz?
Genel kurulları genelde merkezde değil de bütün üyelerin hani bütün yedilerle gönül veren gönüldaşlarımızın katılabileceği biraz da büyük salon tarzı yerlerde yapıyoruz. Hani seçimler falan haliyle takdir edersiniz ki böyle resmi bir süreçten vesaire geçmiyor. Orada daha ziyade işte misafir konuşmacıların heyeti güzel oluyor. Onlar yediler hakkında fikirlerini anlatıyorlar. Başkanımızın, ondan sonra akil adamları heyetimizdeki hocalarımızın, en sonkinde Ahmet Mercan hocamızın güzel bir konuşması olmuştu. Akil adamları heyetindeki hocalarımızın konuşmaları, tavsiyeleri oluyor. Böyle kısa bir programla, bir saat, 1,5 saatlik bir programla genel kurulumuzu nihayete erdirmiş oluyoruz.
Çok güzel. Çalışmalar hakikaten yani birçok anlamda devam ediyor. Sadece gençlik çalışmasından ziyade dergi çalışması, müzik çalışması yani farklı alanlarda yurt dışına da aslında Balkanlarla beraber bir açılma söz konusu. Bereket hasıl olmuş diyebiliriz en başta.
İnşallah
öyledir. Tabii şeyden uzak kalmak da çok zor. Yani gündemden uzak kalmak da çok zor. Yedi Hilal'in gündemdeki meselelerle alakalı tutumu nasıl oluyor? Yani siyasi veya polemik konuları var mesela. Bu konularda bir işte ne bileyim Yedi Hilal'i sahalarda görüyor muyuz? Yoksa Yedi Hilal daha çok hani mesela bizim de bir gençlik çalışmamız var. Bize çok sorulur bu. Yani siz neden siyasi bir olay oldu, neden tepki vermediniz? Neden işte sahaya inmediniz? Neden pankart açmadınız? Neden yürüyüş yapmadınız diye. Yedi Hilal'in böyle durumlardaki tutumu nasıl? Yani liyakatı mı sağlamaya çalışıyor, liyakatli olmaya mı çalışıyor? Yoksa hakikaten sahaya inelim, dövüşelim, kavga edelim gibi bir şey de var mı?
Şöyle belki bir giriş yapabilirim ben. Başta da söyledik. Yedi Hilal'in herhangi bir siyasi partiyle organik bir bağı yok. Öncelikle bunu altını çizmek lazım. Tabii Yedi Hilal'e gelen arkadaşlar, abiler, herkesin kendine ait bir siyasi fikri var. Bütün toplumun olduğu gibi. Yedi Hilal güncele kayıtsız kalmıyor. Güncel anlamında sıcak bir takım gelişmeler olduğunda buna ilişkin fikrini beyan etmekten geri durmuyor. Fakat tamamen de güncelin içerisine boğulmuyor.
Boğulmuyor.
Yani evet. Bugün mesela güncel olduğu için söylüyorum. Yani bir erken seçim tartışması oldu diye Yedi Hilal hemen buna müdahil olup görüş belirtme ihtiyacı hissetmiyor. Fakat işte ümmetin problemleriyle alakalı bir sorun olduğunda, Kudüs'le alakalı biliyorsunuz Amerika'nın almış olduğu karar gibi bir takım gelişmelerde Yedi Hilal inisiyatif almaktan çekinmiyor. Ve bu şekilde hem özgür, yani kendi istediği kararları verebiliyor. Herhangi bir siyasi partinin ne diyelim yönlendirmesiyle
güdümünde de hareket,
etmiyor. Doğal
önemli
olarak,
zaten o. Evet. Sivilliği korumak önemli.
Evet, yani bu anlamda şunu söyleyelim. Yani güncele tamamen duyarsız değil. Hı-hı. Fakat güncelden de habersiz değil.
Evet. Ya güncele şöyle bakmıyor. Olmazsa olmaz bir metotla bakmıyor. Çünkü zaten kendi güncelini, kendi gündemini belirlemeye çalışıyor. Yedi Hilal.
Aynen, evet.
Zaten bir gençlik hareketinin de en başta belki öyle olması gerekir. Kendi gündemini ortaya koyan.
Evet.
Dışarıdaki gündemi yorumlayıp, sentezleyip, buradan böyle bir sonuç çıkarabilirim. Ama benim gündemimde gençlerin edepli olması var. Gençlerin ahlaklı olması var.
Evet.
Aksiyonel bir gençlik yetiştirmek var. Hareketli olan bir gençlik yetiştirmek var. Geleceğe dair bir beklentisi olan, hayattan bir muradı olan, bir şeyleri talep ederken Allah'ın rızasıyla isteyen bir gençlik aksiyonu Yedi Hilal'de var. Benim en azından gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Bunu aslında sormak istedim ben. Çünkü siyasetten ve politikadan uzak kalmak şu an çok mümkün değil maalesef. Bir şekilde herkes yorumlarıyla, düşünceleriyle, hareketleriyle müdahil oluyor. Bir yerlerin yani taşeronluğunu yapmak. Bu siyasi anlamda söylemiyorum bunu. Fikri anlamda da öyle. Taşeron gibi hareket etmek özgünlüğü kaybettiriyor zaten en başta. Gençler de, şu bizim jenerasyonumuz, bizim çağımızdaki gençler de özgün olmayan yapıları tercihen pek sıcak bulmuyorlar. Ona şahit oluyoruz. Aynen. Sorduğumuz zaman gençlere, neden sen bir kurumla alakan yok? Neden bir dernekle çalışmıyorsun? Neden bir vakıfa, neden bir camiayla hareket etmiyorsun dediğimizde onların özgün olmamasından aslında dertleniyorlar. Yani bunu direkt söylemiyorlar belki ama biz anlıyoruz şikayetlerinden. Çünkü arkadaşımız mesela Balkanlara gidecek Yedi Hilal'in programıyla ama orada siyasi propaganda yapıldığı zaman arkadaşımız diyor ki ben buraya gitmem. Çünkü aynen, ben buraya Balkanlara gitmek, Balkanlarla alakalı kitap okumak, kendimi burada manevi anlamda, kişisel anlamda pozitif yönde geliştirmek amacıyla geldim. Ama siz bana siyasi dayatma yapıyorsunuz. O zaman benim burada işim yok diyor. Ya da siz mesela pankart atmaktan bahsettiniz. Astığınız pankartlar faaliyet pankartları, değil mi? Üsküdar'da ben görüyorum.
Evet.
Ya da mesela bir toplumsal bir konuyla alakalı bir duyarlılık. Tabii. Üzerine. Ya mesela
mesela çok, Kudüs olayıyla ilgili.
Kudüs olayıyla alakalı, Suriye ile alakalı birçok olayla alakalı. Evet. Duyarlılık pankartları asıyorsunuz. Ama siz deseniz ki siyasi bir partinin pankartlarını asalım, o zaman gençleri kaybedersiniz.
Tabii. Evet.
Bu böyledir yani hakikaten. O da önemli bir husus.
Burada belki şunu eklemek lazım. Hani çok da bu güncellik meselesini siyasetle sınırlandırmamak lazım. Çünkü bunu niye söylüyorum? Yani benim nacizane fikrim, gençlerle ilgili çalışma yapan vakıflarımız, derneklerimiz gündemi takip etmezlerse, gençlerin bütün ilgi alanlarını takip etmezlerse onlarla arasındaki iletişimi de kuramama problemi yaşıyorlar.
Evet.
Bu önemli bir şey çünkü bunun altını çizmek lazım. Bizler yani Yedi Hilal olarak tabii ki bunu tam anlamda kurabiliyor muyuz? Kuramıyoruz. Yani bütün Müslümanlar olarak belki böyle bir sıkıntımız var. Fakat böyle bir problemin en azından farkındayız ve bunu gidermek adına çalışmalar yapıyoruz. Bugün biliyorsunuz hani isim vermemek belki lazım. Bir YouTuber, meşhur bir YouTuber çıkıyor. İşte gençlere Minecraft isimli bir oyun üzerinden hitap ediyor ve belki binlerce, belki milyona varan genç bir genç kitlesi o YouTuber'ın takipçisi oluyor ve bu YouTuber daha sonra bir film çeviriyor. Filmine normalde sinemayı bilmeyen 6. sınıf, 5. sınıf öğrencileri
gidiyor.
Büyük bir hınçla, büyük bir ilgiyle gidiyor ve aileleri buna şaşırıyorlar.
Evet.
Dolayısıyla bizim bu tarz YouTuber'ları veya yeni çıkan filmleri, oyunları, kitapları, müzikleri, gençlerin ilgi duyduğu şeyleri takip etmemiz ve bunlara bakarak gençlerin ihtiyaçlarına yönelik üretimler yapmamız gerekiyor. Belki burayı biraz deşmemiz lazım. Çünkü bu Müslümanların büyük bir sıkıntısı. Yani biz Müslümanlar olarak elimizdeki bilgileri güncelleme noktasında problemler yaşıyoruz. Yani gençlerin ilgisine sunma, onların seveceği bir yolla onlara vermek gibi bir problemimiz var. Bu enstrümanları geliştirmek gerektiğini düşünüyorum ben.
Eyvallah.
Tabii kesinlikle öyle. Hani malum çağımız çok hızlı değişen, insanın yaşamının alışkanlıklarının, fiiliyatlarının çok hızlı değiştiği bir çağ. Ya buna ayak uydurmadan bir gençlik çalışması yapmak, özellikle bu değişime çok hızlı adapte edebilen bir kategori olan gençlik üzerine çalışma yapmak ne yazık ki imkansız. Hani gerçekten zaman içerisinde alışkanlıklarımız, fiiliyatlarımız çok çok hızlı değişiyor. Mesela bundan belki 20 sene öncesinde telefon diye bir şey yoktu. Telefon ilk çıktığında internet diye bir şey yoktu. İnternet ilk çıktığında WhatsApp diye bir şey yoktu. Şu an belki yarın öbür gün çok çok daha farklı bir şey bizim yaşamımızın içerisinde sürekli onunla ilişki içerisinde olduğumuz, onun üzerinden tesir aldığımız farklı şeyler, olgular gençlerin üzerinde, bizler üzerinde etkileri var. Bunları göz ardı ederek, hani bir WhatsApp'ı, bir YouTube'u, Twitter'ı vesaire göz ardı ederek gençlik çalışması yapmak ne yazık ki imkansız ve bunun sahada, pratikte de pek bir karşılığı olmaz gibi. Biz işte bunun farkında olarak hani böyle bunların dilini iyi bilerek bu dili biz nasıl kullanabiliriz, Müslümanca bu dil nasıl kullanılabilir, bunun üzerinde aslında biraz düşünüyoruz ve içerik üretmeye çalışıyoruz bu konuda. Bu konuda inşallah yeni bir çalışmanın da müjdesini vermiş olalım. Malum biliyorsunuz YouTube'da farklı kanallarda video biyografi üzerine çalışmalar var. Atıyorum işte mesela Kemal Sunal kimdir? İşte futbolculardan birisi Hakan Şükür kimdir gibi. Hakan Şükür pek olmadı. Onu keşke onun ismini vermeseydik. Farklı ünlü şahsiyetler üzerine sanat camiasından olsun, spor camiasından olsun veya fikir adamlarından olsun kimdir gibi 5 dakikalık böyle çok uzun olmayacak şekilde görsel içeriklerinde yoğun olduğu videolar var. Biz bunu hani Müslüman öncüler üzerinden yapalım dedik. Mesela Hasan el-Benna kimdir? Necmettin Erbakan kimdir? Bunu gencin diline uygun olabilecek şekilde bir 5 dakikalık bir video üzerinden güzel şeyler, efektlerle vesaire gencin dilini yakalayabilecek şekilde hazırlayalım dedik. Sunan arkadaş da yine genç bir arkadaş olsun, hı-hı, bizden bir arkadaş olsun. Kendimiz bu konuda bir prodüksiyon odası genel merkezimizde ayarladık, hazırladık. Onun çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah bu da burada müjdesini vermiş olalım.
Eyvallah. Ne zaman görebileceğiz, izleyebileceğiz?
Şu an o bizim ekibin biraz çalışkanlığına bağlı. O yüzden net bir tarih veremiyoruz.
Buradan o zaman teşvik edelim onları.
Buradan
bekliyoruz.
Ekibi teşvik ediyoruz. Gördünüz hani güzel bir istek var. Evet. İyi bir istek var. İnşallah onlara çalışmaları hızlandıracaktır.
Eyvallah. Bu arada ben de araya gireyim. YouTube'da bizim de bir programımız var. Cevaplı sorular diye. Mehmet Ütüvarslan abimizle beraber yaptığımız bir program. Herhalde bir 8-9 program çektik. Hı-hı. Cevaplı sorular. YouTube'da genç kanalında yayınlanıyor. Elhamdülillah yani güzel bir şey de yakaladı aslında. Merak ediliyor, soruluyor. Mesela geciktirdiğimiz zaman yayınlamayı, neden yayınlamadınız hala diye soruldu oluyor. YouTube'un farklı bir büyüsü var.
Evet.
Belki geç kalınmış bir şey. Bunu da söylemek lazım.
Evet.
Öz eleştiri anlamında. Ama yine de geç kalınmış olsa bile sonuçta bir şekilde girmek gerekiyordu ve girildi. Orada faaliyet göstermek, orada yayıncılık yapmak da güzel şeylere vesile olabilir. Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum bu vesileyle. YouTube'dan bahsettik. Türkiye Gençlik STK'ları platformunun, TGSP'nin bir yarışması var. Kanalıma hoş geldin diye bir YouTube yarışması. 23 Nisan'a kadar başvuruları uzatıldı. TGSP'nin internet sitesine girerek bu yarışmadan haberdar olabilir ve yarışmaya katılabilirsiniz. Beklenen ve istenen şey şu: 30 yaşına kadar bir yaş sınırı var. Grup halinde katılabiliyoruz. Genç olmak ve özgün içerikle hareket etmek önemli. Belki 7 Hilal'in yapmış olduğu bu çalışmada hatta bu yarışmaya katılabilir.
Çok güzel olur.
Eğer cevaplı sorular bir yerde yayınlanmasaydı YouTube'da belki biz de katılabilirdik yani, niyetimiz vardı. Hmm. Çünkü sonuçta birinciye bir ödül veriyorlar yani.
Evet.
En azından ilk 5'e girerdik, 6'ya girerdik.
Güzel ödüller var, ben baktım.
Güzel ödüller var. Hiç yoktan iyidir demiyorum, gayet iyi yani.
Evet.
İş görür çünkü aldığın ödüller ne yaparsın? Prodüksiyona geri yatırım yaparsın. Prodüksiyonu şaha kaldırırsın.
Tabii tabii.
Bilgisayarını yenilersin, kameranı yenilersin. Bu anlamda merakla ilgili arkadaşlar 23 Nisan'a kadar TGSP'nin yarışmasına muhakkak bir başvursunlar, bir baksınlar. Kendilerini görsünler o arenada. Jüri de güzel bir jüri. Etkili insanlar var. YouTube'u, medyayı, iletişimi hakikaten bilen insanların olduğu bir jüri var. Bu anlamda bunu da söylemiş olalım. Şimdi programımızın sonuna doğru geldik. Zaman çabuk geçiyor. Muhabbet güzel olunca zamanı nasıl geçti hakikaten anlaşılmıyor. Eyvallah. Bizim 3 seneyi artık aştı Genç Zamanlı programı. Burada birçok konu ağırladık. Hep intiba şuydu bize dair. Ya ne kadar çabuk geçti süre. Evet. Ümit ediyorum ki sizler için de aynısı
gerçekten
olmuştur.
De öyle oldu.
Hakikaten süreyi hemen doldurmuş olduk. Son olarak şunları söyleyelim. Yedi Hilal'e nasıl ulaşabiliriz? Yedi Hilal'in çalışmalarından nasıl haberdar olabiliriz? Ve Yedi Hilal'in önümüzde bizi bekleyen projeleri var mı katılabileceğimiz? Buyurun.
Yedi Hilal'e ulaşmak gerçekten kolay. Yani bir telefon veya Twitter'dan tek bir DM üzerinden direkt ulaşabilirsiniz. Hızlıca dönüyoruz, hiç problem yok. Veya genel merkezimizde çayımıza, çorbamıza beraber her daim karşılarız. Hiç sıkıntı yok. Evet. Her daim bekleriz inşallah.
Hanımlarla alakalı çalışmalar ne süreçte devam ediyor?
Hanımlarla alakalı çalışmalar erkeklerden tamamen ayrı bir şekilde, onların kendi yönetimi ve üniversite ekibiyle beraber ayrı bir şekilde yürüyorlar. Onların da yine genel merkezi Üsküdar'da. Onlar da yine aynı şekilde bizim gibi gerek genel merkezlerine giderek gerekse sosyal medyadan hesaplarla vesaire o şekilde ulaşılabilir. Zaten bize ulaşan gençler genelde ya bir arkadaşı oluyor bizim camiadan vesaire o şekilde irtibat kuruyor. Hı hı. Öyle buluşuyoruz.
Eyvallah. Siz ekleyeceğiniz bir şey var mı bu konuyla alakalı?
Bu konuyla alakalı şöyle belki son bir bağlama yapabilirim. Yani Yedi Hilal'e ulaşmak isteyen arkadaşlar Üsküdar'a gelip bizi ziyaret edebilirler. Genel merkezdeyiz. Genelde oralardayız. Onun dışında Seferber Dergisi üzerinden bize ulaşmak isteyebilirler.
Seferber Dergisi'ne yazı gönderebilir miyiz?
Evet,
mesela?
Seferber Dergisi'ne yazı göndermek isteyen arkadaşlar da editor@seferberdergisi.com adresine yazılarını gönderebilirler. Bize ulaşmak isteyenler mesela bu cuma konserimize gelebilirler.
Hı hı. Onu tekrar günü hatırlatalım.
Evet.
Cuma akşamı
Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde akşam namazını müteakip bir şekilde gerçekleşecek. Grup Sancaklar'ın Zafer Mihri isimli albüm çalışması. Aynı zamanda ben de Grup Sancaklar'ın bir üyesi olarak.
Öyle mi?
Evet, buradan davet etmiş olayım.
Grup Sancaklar'da siz yani müzik seslendiriyor musunuz?
Biz şöyle 3 tane solist olarak biz orada seslendiriyoruz. Bir tane tabii ki solist arkadaşımız var. Biz daha çok korist olarak destek oluyoruz.
Ekiptesiniz yani.
Ben de ekipteyim.
Çok güzel, tamam. Eyvallah. Ya konuşan yazan gençlik. Bizim Genç Dergisi'nin özellikle vurgulamak istediği bir şey de bu. Konuşan ve yazan bir gençlik. Hem konuşup hem yazmak bir de söylemek.
Evet yani.
Maşallah çok güzel. Takdir ettim.
Yani eyvallah, becerebiliyorsak ne mutlu. İnşallah bizlerden daha iyilerini genç kardeşlerimiz yaparlar.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Bugün Yedi Hilal'i konuştuk. Verimli bir program olduğunu düşünüyorum.
Elhamdülillah. Biz de Yedi çok keyif aldık. Güzeldi. Dediğiniz gibi çok hızlı geçti. Yani burada bir sürü başlık almıştık. Neredeyse hiçbirini konuşamadık. Muhabbet gerçekten güzel geçti.
Ekleyeceğimiz bir şey varsa ekleyebiliriz son olarak.
Şöyle ben öncelikle Erkam Radyo'ya ve size çok teşekkür etmek istiyorum.
Biz
İnşallah programınız aynı ritimle, aynı heyecanla devam eder. Hatta daha da artarak devam eder.
İnşallah.
İnşallah bizi bir daha davet ederseniz yine İnşallah. Gelip konuşmak isteriz.
Eyvallah. Çok memnun olduk. Kıymetli dinleyenler, bugün Yedi Hilal'i davet ettik. Yedi Hilal yönetim kurulu üyeleri Ramiz Sandıkçı ve Ümit Taştan bizlerle birlikteydi. Hem Seferber Dergisi'ni konuştuk, hem üniversite faaliyetlerinden bahsettik, hem ortaöğretim faaliyetlerinden bahsettik. Yedi Hilal gençlikle uğraşan, gençliğin bir yerlere gelmesini isteyen bir camia, bir anlayış. Bu vesileyle daha çok ortaöğretim anlamında çalışmalar yaptığını görüyoruz. Biz de mesela Kırşehir'de bir kamp yapmıştık. Kırşehir kampında Yedi Hilal'den arkadaşlarla orada beraberdik. Onlar liseli öğrencilerdi.
Ben de oradaydım.
Siz orada mıydınız?
Evet, ben de oradaydım.
Biz baya şaşırmıştık ya. Bir sürü çocuk nasıl ilgileniyorlar maşallah falan demiştik. Yani hakikaten gençlere yönelik ciddi çalışmaları yürütmeye gayret ediyorlar. Yedi Hilal'e yine internet siteleri mevcut. Buradan ulaşabiliriz. Sosyal medya yedihilal.org adresinden ulaşabiliriz. Sosyal medya adresleri mevcut. Buradan ulaşabiliriz. Bir de Grup Sancaklar'da yeni bir grup kuruldu. Yedi Hilal'e gönül veren insanların kurmuş olduğu bir grup bu. Cuma akşamı 27 Nisan Cuma akşamı akşam namazını müteakip 20.15'te Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde konserleri olacak. Oradan albümden de edinebiliriz.
Evet.
Albüme de edinebiliriz. Orada imzalatabiliriz hatta.
Evet.
Grup Sancaklar'a demiş olalım. Hepinize teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Allah'a
emanet olun. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Selametle.